Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettin ve zeytun ve tur sinin. قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 İsvan 1399, Hicri Kameri 17 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 1 Mart 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri, İslam'da çocukların talim ve terbiyesi ve yaşam anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran, baskı ve yaptırımlara rağmen petrol alanında 5.6 milyar dolarlık 3 projeyi bugün hayata geçirecek. İran'ın Fordo nükleer tesislerine yeni nesil santrifüjler yerleştirilecek. İran, Filistin'i desteklemeye devam edeceğini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi İran'ın korona aşısının yapılmasında başarılı olduğunu söyledi. Amerika'da koronadan ölenlerin sayısı 525 bini geçti. İşgalci Amerikan güçleri IŞİD teröristlerini başka yerlere aktarıyor. Beyaz Saray veliaht Prens Selman'a yaptırım getirilmemesini savundu. Şimdi haberler.
Beyaz Saray'ın İran karşıtı eylemlerine ve sonuçsuz azami baskı politikasına rağmen İran Cumhurbaşkanı huzurunda 5.6 milyar dolarlık 3 petrol projesi hizmete girecek. Erna'ya göre İran Cumhurbaşkanı Rouhani'nin huzurunda 3 petrol ve petrokimya projesi bugün video konferansıyla faaliyete geçirilecek. İran'ın en ağır yaptırımlar ve baskılar altında bugün 3 büyük petrol ve petrokimya tesisinin hizmete geçecek olması, İran'ın Amerikan yaptırımlarını fırsata dönüştürdüğünün de bir kanıtıdır. Bugün hizmete girecek projelerden biri müşterek Azer petrol sahası geliştirme projesidir ve bu projeyle günlük 65 bin varil İran ham petrolü üretim kapasitesi artırılacaktır. Yine bugün Kengal Petrol Rafinerisi, petrokimya tesisleri için en büyük ham tedarik birimi olarak hizmete girecek ve bu birimin İran için yıllık 1 milyar dolar döviz geliri olacak. Yine bugün Kiyan Asuliye petrokimya tesisine yürütme operasyonu başlayacak. İran'ın petrol endüstrisi benzeri görülmemiş yaptırımlar yaşamasına rağmen son yıllarda gelişmeyi hiçbir zaman durdurmadı.
İran İslam Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ebu'l-Fazl Emuhi, Fordo tesisinde yeni nesil santrifüjlerin kurulacağını duyurdu. Ebu'l-Fazıl Emevi dün yaptığı açıklamada Ford'un neten seslerini yeni nesil santrifüjlerin kurulmasının kanunun belirlediği zaman çerçevesinde tamamlanacağını da söyledi. İranlı yetkili bu komisyonun yaptırımların kaldırılmasına yönelik stratejik eylem yasasının uygulanması konulu olağanüstü toplantısının İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih ve yardımcısı Behruz Kemal Vendi'nin huzurunda yapıldığını söyledi. Ebu'l-Fazıl Emevi, Batı'nın aşırılık yanlısı taleplerine karşı kararlı bir şekilde tutum sergilemek için İran Atom Enerjisi Teşkilatı ve İran Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla işbirliğinin yapılmasına karar verildiğini söyledi. Bilindiği gibi Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı ve yasa dışı bir şekilde çekilmesinin ardından İran, anlaşmanın diğer taraflarının yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla nükleer anlaşmayı sürdürmeye çalıştı. Ancak Avrupalılar pratikte olumlu adım atmadılar ve anlaşmayı sürdürmek için verdikleri sözleri de yerine getirmemişlerdir.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin son dönemdeki tutum ve eylemlerinin dikkate alındığında, İran nükleer anlaşmanın Avrupalı koordinatör tarafından önerilen gayri resmi toplantı düzenleme talebini hali hazırda uygun bulmamaktadır dedi. Amerika'nın pozisyonda ve davranışında henüz bir değişiklik olmadığını ve Biden yönetiminin Trump'ın başarısız azami baskı politikasından vazgeçmediğini, hatta nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini uygulamadığına değinen Hatipzade, nükleer anlaşmaya taraf tüm ülkelerin taahhütlerini ifası görüşme ve müzakere konusu değildir ve tüm bu görüşmeler 5 yıl önce yapılmıştır diye belirtti. Rotanın apaçık olduğunu ifade eden Hatipzade, Amerika yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlarına son vermeli ve taahhütlerine dönmelidir. Bu ne müzakere gerektirir ne de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nun kararını diye açıkladı. Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti eyleme eylemle karşılık verecek ve yaptırımların kaldırmasına uygun olarak yükümlülüklerine döneceği gibi düşmanca eylem ve davranışlara da aynı şekilde karşılık verecektir. İran nükleer anlaşmanın mevcut üye devletleri ile ayrıca nükleer anlaşma koordinatörü olan Borrell'i iki taraflı ve çok taraflı olarak yakın istişarelere devam edecek diye ekledi.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuamiral Hüseyin Hanzadi, İslami İran'ın dünyanın güç merkezinin tam da merkezinde olduğunu söyledi. Tuamiral Hüseyin Hanzadi dün Kara Kuvvetleri Eğitim Merkezi'nde yaptığı konuşmada şöyle dedi. Geçitlerin muazzam kapasitesi, enerjisi, bu bölgede var olan değerli denizlere erişim, İran'ın dünyada gücünün ve medeniyetinin merkezinde olduğunu göstermektedir. Hanzadi, İran Silahlı Kuvvetler Başkomandanı Ayetullah Hamenei'nin denizcilik konusunda İran'ın çıkarlarını savunmaya dair yaptığı vurguya ve İran'ın denizlerde çıkarlarını savunma gücüne sahip olduğuna temas ederek, böylesine büyük kapasiteler ve zenginliklerin merkezinde bulunmak bu coğrafyada otoriter olmayı da gerektirir dedi. Tuamiral Hanzadi, İran gençliğinin zekası ve marifeti her imkan ve kapasiteden yeni ve değerli yetenekler yaratabilir ve imkansız olanı mümkün kılabilir dedi. İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı, merkezi İslami İran'da şekillenen ve berraklaşan İslam İnkılabı, daha sonra etkili adımların başlatılmasına vesile oldu dedi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Katar'daki büyükelçisi, Doha'daki Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Birim Başkanı İsmail Haniye ile pazar günü yaptığı görüşmede İran'ın Filistin'e desteğini sürdürdüğünü vurguladı. Fars Haber Ajansı'na göre İran'ın Katar Büyükelçisi Hamid Rıza Dehkani, Doha'da Rusya, Türkiye ve Güney Afrika Büyükelçileri ile birlikte İsmail Haniye ile görüştüğünü Twitter'da yazarken, bu görüşmede Haniye'nin kendilerine son gelişmeler ve Filistin anlaşmalarıyla ilgili bilgi verdiğini kaydetti. Dehkani, İran'ın Filistinlilerin birliğinden memnun ve sevinçli olduğunu belirterek İran'ın Filistinlere desteğinin devam edeceğini söyledi. Son zamanlarda Filistinli gruplar Siyonist rejimin Filistin karşıtı eylemleri karşısında birlik ihtiyacını vurgulayarak yıllarca süren bölünmelerin ardından parlamento seçimleri yapma konusunda anlaştılar. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri defalarca İran'ın Filistin halkının ve Gazze şeridindeki kahramanca direnişin yanında durduğunu ve bu siyasetini sürdüreceğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün İran temsilcisi, İran'ın korona aşısı alanında bölgede en başarılı ülkelerden birine sahip olacağını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün İran temsilcisi Kristof Hemelmen, dün yaptığı açıklamada İran'ın tesisleri çok gelişmiş ve diğer ülkelere de yardımcı olabilir dedi. Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi İran'ın şehir ve kasabalarına koronavirüsü ile ilgili mücadelede tesislerin ve imkanların uygun şekilde dağıtıldığını da söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün yetkilisine göre İran hastanelerinin sağlık personeli virüsle mücadelede son derece başarılı oldu. Amerikan yaptırımları ve baskılarına rağmen İran'daki sağlık uzmanları korona aşısını üretmeyi ve test edip aşı konusunda da adını yazdırmayı başardı.
İran Sivil Havacılık Örgütü Sözcüsü, koronavirüs salgını ile mücadele etmek için İran'dan 32 ülkeye ve tam tersi uçuşların yasaklandığını duyurdu. Muhammed Hasan Zemi Eş, Ulusal Korona ile Mücadele Genel Müdürlüğü kararnamelerine göre ve koronavirüsün ülkede yayılmasını önlemek amacıyla yüksek risk ülkelerden gelen yolcuların İran'a kabulü yasaklandı dedi. Zemi Eş, İran'a seyahat etmek isteyen tüm İranlı ve yabancı uyrukluların uçuştan önce Sağlık Bakanlığı veya elçilik tarafından İngilizce olarak onaylanmış laboratuvarlarda maksimum 96 saatlik bir negatif korona moleküler test sertifikası sunmaları gerekmektedir diye ekledi.
Amerika'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1532 artarak 525.000'i geçti. Amerika'da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 67.819 artışla 28.554.938'e yükseldi. Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan Amerika'nın ardından 11.096.000'den fazla vakayla Hindistan, 10.517.000'e aşkın vakayla Brezilya geliyor. Hindistan'da COVID-19 kaynaklı ölü sayısı 157.000, Brezilya'da ise 250.000'in üzerinde seyrediyor. Amerika'da COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısının 72.800.000'i geçtiğini duyurdu.
28 Şubat koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 109.639 COVID-19 testi yapıldı. 8.424 kişinin testi pozitif çıktı. 66 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 8.938 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı ise 2.565.723'e yükseldi. Test sayısı 33.065.377'ye ulaştı. Vaka sayısı 2.693.164, vefat sayısı 28.503, ağır hasta sayısı 1.187 oldu.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının daha iyi bir anayasayı hak ettiğini, bunun için mecliste uygun bir zemin bulunduğunu belirterek, bu aslında çok önemli, tarihi bir fırsattır. Yazımını hukukçular yapar ama anayasanın ruhunu inşa eden milletin ortaya koyduğu iradedir. Onun tarihidir, onun zaman ve mekan algısıdır dedi. İbrahim Kalın, 28 Şubat'ı nasıl tanımlarsınız sorusuna verdiği cevapta, 28 Şubat Türkiye'de vesayetçi zihniyetin demokrasiye ve millet iradesine bir saldırısıydı. Diğer darbelere benzer bir şekilde demokrasiye askıya almayı, milletin iradesini yok saymayı merkezine almış bir yaklaşımın, bir zihniyetin müdahalesiydi, dedi. Yeni anayasa tartışmaları hakkında da konuşan İbrahim Kalın, yeni anayasanın amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarına 21. yüzyılda layık oldukları bir anayasaya armağan etmektir. Bunun için aslında çok geç kaldık ifadesini kullandı. Mevcut 1982 anayasasının defalarca tadilattan geçirildiğini, bütünlüğünü kaybetmiş bir anayasa olduğunu belirten Kalın, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları, Türk milleti daha iyi bir anayasayı hak ediyor, dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan için sosyal medyada yapılan "desteksiz yürüyemiyor" yorumlarına tepki gösteren TRT spikeri "adamın bel fıtığı var" dedi. Sosyal medyada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin İzmir Kongresi'nin ardından eşi Emine Erdoğan'ın desteğini alarak yürüdüğü bazı görüntüler paylaşıldı. Söz konusu görüntüye "Erdoğan desteksiz yürüyemiyor" yorumunu yapan bir sosyal medya kullanıcısına cevap TRT spikeri Işıl Açıklar'dan geldi. Açıklar Erdoğan'ın rahatsızlığını açıkladı ve iki gündür dönen görüntülere istinaden "Yahu adamın bel fıtığı var be. Yeri geliyor 30 küsür yaşamında ben siyatikten vesaire yürüyemiyorum. Ayıptır artık. Desteksiz yürüyemiyor" dediğiniz insan aynı şehir aynı gün ifadelerini kullandı.
Suriye resmi haber ajansı Sana'da yer alan haberde "hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü" ifadelerine yer verildi. Suriye ırkçı İsrail'in başkent Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Sana haber ajansı askeri kaynaklara dayandırdığı haberde terör rejimi İsrail'in yerel saatte dün gece 22:16'da işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden Şam kent merkezinin çevresindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde "hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı, çoğunu düşürdü" denildi. Suriye ordusu son zamanlarda Suriye'deki IŞİD terör örgütü dosyasını İran'ın askeri danışmanlığı ve Rusya'nın desteğiyle kapattı. Bu durum terör rejimi İsrail, Amerika ve Suudi rejiminin rahatsızlığına sebep oluyor.
İşgalci Amerikan güçleri Hasike kırsalında yer alan El Şedadi'deki üstlerinden Deir ez-Zor çölüne doğru IŞİD'li 10 teröristi helikopterlerle aktardı. Yerel kaynaklar Sana muhabirine IŞİD'li 10 teröristin Hasike kırsalının güneyindeki yasa dışı El Şedadi üstünden Amerikan işgal güçlerine ait 2 helikopterle nakledildiğini ve Deir ez-Zor çölüne doğru götürüldüğünü bildirdi. Habere göre IŞİD teröristlerinin Amerikan ordusu tarafından nakledilmesinin amacı onları kendi amaçları için kullanmak ve Suriye ordusuna ve sivillere karşı saldırmalarıdır. Bu arada Amerikalı yetkililer geçen ay binlerce IŞİD mensubunun tutulduğu El Hekse'deki bir cezaevini denetlediler. Suriye ve Irak'ın bazı bölgeleri son zamanlarda IŞİD kalıntılarının saldırı ve terör eylemlerinde artışa tanık oldu. Suriye parlamentosunun bazı milletvekilleri de Amerikan hükümetin Irak ve Suriye'de IŞİD terörist eylemlerini gerçekleştirmedeki rolü hakkında bilgi verdi.
Bir İsrail gazetesi işgal altındaki Kudüs yakınlarında Siyonist rejim İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait gizli bir üssün varlığını ifşa etti. İsrail medyasından Haaretz'e göre Planet Labs uydu görüntüleri işgal altındaki Kudüs yakınlarındaki Beit Şims bölgesinde ırkçı İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir üssün varlığını gösteriyor. Gazeteye göre bu gizli üs Siyonist rejimin planlarında açık alan şeklinde ve uçakların haritalarında kapalı alan şeklinde gösteriliyor.
Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Yemenlilerin %80'in acil gıda yardımına ihtiyacı olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, 16 milyondan fazla Yemenlinin açlıktan öldüğünü ve 5 milyon Yemenlinin yiyecek hiçbir şey olmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler'in açıklamalarına göre Yemenlilerin yaklaşık %80'inin yardıma ihtiyacı var ve 5 yaşın altındaki 400 bin çocuk ciddi şekilde yetersiz besleniyor. Yemen ise gıda ihtiyacının çoğunu ithalat yoluyla sağlıyor ve 6 yıllık savaş sadece ithalatı değil, insani yardım akışını da aksattı.
Ve son haberimiz, Amerika'nın Kaşıkçı cinayeti raporunun ardından Biden yönetiminin Veliaht Prens Selman'a yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorusu merak konusu oldu. Beyaz Saray, "Suudilerle ortak konularda çalışma alanı bırakabileceğimize inanıyoruz" açıklaması yaptı. Amerika'nın kamuoyunda ve medyasında ise herhangi bir adım atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi aralarında cinayete karşılıkları belirten kişilerin de olduğu 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinleyin.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Irak Dışişleri Bakanlığı'nın İran ziyareti etrafında. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İranlı yetkililerle ikili ilişkilerin geliştirmesi ve bölgesel gelişmelerin incelenmesi hususunda görüşmek üzere dün Tahran'a geldi. Affedersiniz, cumartesi günü Tahran'a geldi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in Tahran ziyareti bölgesel gelişmeler, güvenlik alanındaki ortak tehditler ve stratejik projeler ve varılan anlaşmaların uygulanması yolundaki engellerin kaldırılması ve bu sürecin hızlandırılması olmak üzere üç açıdan ve boyuttan önem taşıyor. Bir aydan daha kısa bir süre içerisinde Irak Dışişleri Bakanlığı'nın Tahran'a ikinci kez ziyaret gerçekleştirmesi, Irak'ta güvenliğe karşı bazı askeri kuşku uyandıran girişimlerin Amerika'nın bölgede gerilim yaratma niyetinin habercisi olduğu bir sırada bu ziyarette yapılan müzakerelerin önemini kat kat arttırdı. Pentagon tarafından mevcut ayın başlarında Irak'taki Erbil Havalimanı Amerikan üssüne yönelik saldırıya misilleme olduğu iddia edilen Amerika'nın son olarak Irak ve Suriye sınır bölgelerinde direniş gruplarının mevzilerine yönelik hava saldırıları bu doğrultuda değerlendirilmelidir. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de Irak topraklarındaki son olayları ve saldırıları kuşku uyandırıcı niteleyip bu tür hareketlenmelerin ve girişimlerin Irak ve İran ilişkilerinin bozulması ve de Irak'taki görece güvenlik ve istikrarın bozulması doğrultusunda olabileceğini belirtti. Buna esasen Muhammed Cevat Zarif, Irak hükümetinin bu olayların faillerini bulmasına vurgu yaptı. Irak Dışişleri Bakanı da sözlerine açıklık getirerek, Irak hükümetinin bu ülkede olup bitenlerin suistimal edilmesine ve böylece İran ile çok iyi düzeyde ilişkilerin bozulması için malzeme olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğini belirtti. Aslında bu açıklamalar iki ülke makamlarının müzakerelerinin önemini gösterip Irak ve bölge gelişmeleri hususunda ortak bir kavrayışın ve kanaatin var olduğunu gösteriyor. İran'ın Lübnan ve Ürdün'deki büyük elçisi olarak da görev yapan Ahmet Desmalçıyan bu açıdan konuyu değerlendirerek İran ve Irak'ın bölgesel gelişmeler hususundaki bu sürekli istişareleri ve görüş taatilerini önemli değerlendirerek şöyle diyor. Irak, İran için her zaman önemli bir konuma sahip olup bu ülkenin dış siyasetinde önemli bir konuma sahiptir. Çünkü bu batı istikametinde bulunan komşu ülkede olup bitenler İslam Cumhuriyeti'nin güvenliği üzerinde etki bırakıyor. İran da bu gelişmelere kayıtsız kalamaz. Şimdi de Amerika Irak'ta her gün yeni bir senaryoya başvurup Irak'ta güvenlik tehditleri oluşturduğu sırada İki ülkenin daha fazla işbirliği yapması zaruri görünüyor. Son yıllarda her türlü güvenlik, ekonomik, politik krizlerle karşı karşıya kalan Irak, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin artması ile yabancı güçlerin el yapımı siyasi krizini ile karşı karşıya. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şamhani, Irak Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde Amerika'nın Irak'taki son faaliyetlerine değinerek, Irak parlamentosunun yabancı güçlerin bu ülkeden çıkarılması hususundaki kararının uygulanmasındaki gecikmenin bölgede krizi ve gerilimi tetikleyeceğini ve körükleyeceğini belirtti. Ali Şamhani, bölge ülkelerinin krizleri ve gerilimleri azaltmak doğrusunda işbirliği yapmalarına vurgu yaparak, Irak'taki mevcut görece güvenlik ve huzurun dini merciliğin gücü, devlet adamlarının tedbirli olması, silahlı kuvvetler ve direniş güçlerinin hamaset dolu mücadelelerinin sonucu olduğunu vurgulayıp bu kazanımın korunması gerektiğini belirtti. Ekonomik açıdan da iki ülke arasındaki stratejik ticari ve iktisadi ilişkilerin özellikle de enerji ve ihracat piyasalarının geliştirmesinin ve başta Şelemçe-Basra demir yolu hattının yapılması ve tamamlanması bir zaruret olarak görülmektedir. Şimdi de iki ülke makamlarının çabaları ile bazı önemli engeller kaldırılmıştır. Fuat Hüseyin'in de Tahran'da belirttiği gibi yabancı yaptırımlardan ötürü ertelenen borç ödemelerinin yakın zamanda başlayacağını belirtmesi olumlu bir gelişme. iki ülkenin stratejik alanlardaki beraberliği Irak Dışişleri Bakanlığı'nın Tahran ziyaretinin önemini açıkça gözler önüne sermektedir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika ile Suudi Arabistan ilişkilerinin gözden geçirilmesi talepleri etrafında. Donald Trump başkanlığı döneminde Amerika ile Suudi Arabistan arasındaki sıcak ilişkilere ve Trump'ın Suudi rejimini özellikle de Muhammed Bin Salman'ı desteklemesine rağmen hali hazırda Amerika yeni başkanı Joe Biden bu ülkeyle ilişkileri gözden geçirmek istediğini öne sürüyor. Bu durum ise demokratların olumlu tepkilerine yol açmış bulunuyor. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Amerikan istihbari topluluğunun Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin feci cinayetiyle ilgili bilgileri yayımlamasının ardından Muhammed Bin Salman'ı sert bir şekilde eleştirerek Amerika ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesine vurgu yapıp şöyle bir açıklamada bulundu. Suud Kraliyeti'nin insan haklarını ihlal ettiğini göster önüne seren bu rapora göre Amerika, Suudi Arabistan ile ilişkilerini gözden geçirmeli ve tekrar bu ilişkileri düzenlemelidir. Söz konusu üst düzey demokrat makamın bu talebi diğer demokratların da desteğini beraberinde getirdi. Demokrat senatör Richard Blumenthal şöyle bir tweet attı. Muhammed Bin Salman bu feci cinayet yüzünden kendi haline bırakılamaz. Amerika ile Suudi Arabistan ilişkilerinde temel bir revizyona ve de Riyad'ın bu cinayete karşı cevap vermesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu zaruri bir durumdur. Kanıtlar ve emareler Washington ile Riyad arasında gerilimlerin yaşanmasını göstermesine rağmen bu durum Amerika'nın Suudi Arabistan'a yönelik siyasetlerini kökten değiştireceği anlamına gelmeyecektir. Gerçi Biden hükümeti Donald Trump hükümetinin aksine görünüşte Suudi Arabistan'a yönelik farklı bir siyaset izleyecektir. Ancak nihayetinde Riyad yine de Trump'ın da vurguladığı gibi Amerika'nın sağmalini olmaya devam edecektir. Amerika Riyad'ı önemli bir ortak olarak ve silahlarını deposu ve alıcısı olarak görmektedir. Görünen o ki Washington'un Riyad ile stratejik ilişkiler arasında bir değişiklik yaşanmayacak ve Joe Biden'ın iddiaları sadece lafta kalacak. Biden hükümeti Amerikan İstihbari Topluluğu'nun raporundan hareketle Muhammed Bin Salman'ı Cemal Khashoggi'nin öldürülmesinin amiri tanıtsa da Beyaz Saray'ın Suudi veliahtı ile iyi ilişkilerini korumak istediği söylenebilir. Gerçekte Biden hükümeti bu ülkeyle temel ilişkileri kesmeyerek yeni tur ilişkileri de başlatmak isteyecektir. Reuters haber ajansı üst düzey Biden hükümeti makamlarından naklen bundan güdülen amacın Suudiler ile ilişkilerin yeniden kalibrasyonun yapılmasıdır. Gerçekte demokratların insan hakları ve temel özgürlükler hakları ile ilgili tüm iddiaları ve sloganlarına rağmen Washington'un Riyad'a yönelik yaklaşımında temel bir değişikliğin yaşanmayacağı söylenebilir. Bu durum ilk başta demokratların insan hakları hususuna yönelik riyakarca bakışını ve insan haklarını araç ve malzeme olarak kullandıklarını gösteriyor. Diğer yandan da bu durum Amerika'nın insan hakları ihlallerini durdurma yönelik çifte standartlı tavırlarının bir göstergesidir. Washington her daim rakip ülkelere ve sultancılığına karşı direnen ülkelere yönelik sert bir tutum sergilemiş ve bu ülkeleri hep insan hakları ve temel özgürlükleri ihlal etmekle suçlamıştır. Ancak kendi müttefikleri ve ortaklarının insan hakları ihlallerini hep görmezden gelmiştir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Esvent 1399, Hicri Kameri 17 Recep 1442 ve miladi takvimle 1 Mart 2021 Pazartesi. 46 yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Esvent 1353'te Despot Pehlevi silsilesinin son şahı Muhammed Rıza'nın emriyle Restaiz Partisi kuruldu. Böylece İran resmen tek partili bir ülke haline geldi ve rejimin denetiminde faaliyette bulunan birkaç parti de feshedildi. Bu parti şahın gayri meşru hedefleri özellikle dikta rejiminin pekişmesi ve halkın bu partiye üye olmaları yoluyla onların denetlenmesinin tahakkuku için bir araç niteliğindeydi. Sürgünde bulunan rahmetli İmam Hümeyni gönderdiği mesajda halkın Restaiz Partisi'ne karşı çıkmaları isterken şunları vurguladı. Sözde Milli Restaiz olarak bilinen bu parti hakkında diyebiliriz ki bu olay dayatıcı şekliyle anayasa ve uluslararası kurallara aykırıdır ve hiçbir ülkede buna benzer bir parti yoktur. Bu partinin kurulması İran halkının öyle hoşnutsuzluğuna neden olmuştu ki 3,5 yıl hayattaydı ve İran halkı kıyamının doruğunda kapatıldı. ...98 yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Esvent 1301'de İranlı çağdaş müzisyen Murtaza Hannane dünya geldi. İlk eğitimini bitirdikten sonra müzik okuluna giren Hannane, Tahran Senfonik Orkestrası şefi oldu ve ardından Tahran Radyosu ile işbirliği yaptı. İran müziğinin önde gelen hocalarından olan Hannane, Hicri Şemsi 1368'de 67 yaşında vefat etti. ...321 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Recep 1121'de Şii alimlerinden Allame Fazıl Şeyh Süleyman Bahrani vefat etti. Hicri Kameri 12. yüzyılın başındaki İmami alimlerinden Muhakkık Bahrani lakaplı Şeyh Ebul Hasan Süleyman bin Abdullah bin Hasan Bahrani Mahuzi Hicri Kameri 1076 yılının Ramazan ayı ortasında dünyaya geldi. Hadis, rical ve tarih konularında maharetli olan Mahuzi'nin eserleri arasında El-İşarat fil-Kelam ve Şifa fil-Hikme en-Nazariye gibi eserlere değinebiliriz. ...171 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Recep 1271 tarihinde Müslüman alim ve üstad Ayetullahul Uzma Hac Seyyid Ebu Turab Ansari İran'ın orta kentlerinden Hansar kentinde dünyaya geldi. Akli ve nakli dersleri o dönemin önde gelen ustaları nezdinde öğrenen Ayetullahul Uzma Hac Seyyid Ebu Turab Ansari fıkıh, hikmet ve tefsir alanlarında büyük gelişmeler kaydetti ve önde gelen alimlerden oldu. ...150 yıl önce bugün 1 Mart 1871'de Fransa'nın Almanya'dan yenilmesinin ardından Fransa Milli Meclisi ülkenin padişahı Napolyon'u tahttan indirdi ve ülkede saltanat düzeni sona erdi. ...129 yıl önce bugün 1 Mart 1892'de Japon yazar ve edip Ryo Nosaki Akutagawa ülkenin başkenti Tokyo'da dünyaya geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağımız sizlere.
Cumhuriyet.
İktidarın hamleleri kulislerde HDP'yi alternatif bir parti iddialarına gündeme getirdi.
Karar.
Vakalar iyileşenleri geçti.
Star.
Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğalgazı 2023'e yetiştireceğiz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İbrahim Kiraz, 27 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde İyi Parti'ye fezleke başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Herkes gayet iyi biliyor ki bir takım HDP'li vekillerin dokunulmazlığını kaldırmaya yönelik girişimin asıl sebebi Millet İttifakı'nda bir çatlağa yol açma arzusu veya ümidi. CHP'nin buna karşı çıkacağı, İyi Parti'nin ise mecliste kabul oyu vereceği ve dolayısıyla muhalefet blokunda bir bölünme oluşacağı beklentisi. Muhalefet bloğunun bölünmesinin ise otomatikman iktidar blokunu güçlendireceği hesabı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İktidar partisi çoktandır böyle bir gelişmenin gerçekleşme ihtimaline bel bağlamış durumda. Hatta bu beklenti elindeki yegane strateji, ayakları yere basmaktan uzak beklentiler üzerinde inşa edilen bir siyaset stratejisi. İktidar partisinin geldiği bu yer bir yanıyla şaşırtıcı, bir yanıyla ise son derece normal. Ülke epeydir kötü yönetiliyor. Daha doğrusu yönetilemiyor. Bunun doğal sonucu olarak iktidar cephesinin toplumdaki desteği giderek eriyor. Bilhassa AK Parti açısından son yerel seçimde İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesi dramatik bir kırılma noktasıydı. Seçmenin verdiği son ikaz mesajıydı belki de. Siyaset anlayışını ve yönetim zihniyetini değiştirmesi yolunda son bir fırsattı. İktidar partisi bu fırsatı da değerlendirmeye yönelmedi. Bildiği usulde siyasete ve bildiği usulde devlet yönetmeye devam etti. Bildiği usul bilinmeyen bir netice doğurmadı. 23 Haziran 2018 gününden bu yana neler yaşandığı ve iktidar partilerinin toplumdaki destek oranlarının nerelere gelmiş olduğu ortada. İktidar partilerinin kendileri de görüyorlar bu durumu elbette. Onlar da içinde bulundukları bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için yol arıyorlar, çaba gösteriyorlar. Ne var ki buldukları çözüm yolu yanlışlarını düzeltmek, kendilerine çekidüzen vermek, milletin ne dediğini dinlemek değil. Bu tür rasyonel çözümlere yönelmek zor geldiği için daha kolay bir yola girmiş bulunuyorlar. Bugün Türkiye'de bizim getirdiğimiz sistem sayesinde iki siyaset bloğu var diye düşünüyorlar. Cumhur İttifakı diye bir yapı oluşturulmasaydı Millet İttifakı'nın doğmasının ve muhalefetin blok olarak hareket edebilme kabiliyeti kazanmasının da mümkün olmayacağını kabul ederek kendi elimizle getirdiğimiz blok siyaseti bizi bu sıkıntılı duruma soktuğuna göre şimdi blokları yeniden düzenleyerek bu açmazdan kurtulabiliriz diye hesap yapıyorlar. Bu doğrultuda partilerin oy oranları üzerinden bir iktidar denklemi tasavvur ediyorlar. AK Parti ve MHP oyları iktidarda kalmaya artık yetmediğine göre muhalefet bloğundaki partilerden birini veya ikisini iktidar bloğuna dahil edersek sayısal üstünlüğü yeniden kazanırız diyorlar. İyi Parti'ye ve liderine eve dön çağrısı, kapısından giremedikleri Saadet Partisi'ne bacadan girerek yaptıkları işbirliği teklifi bu stratejinin tezahürleri. Strateji kelimesini tırnak içinde yazdım çünkü stratejik bir bakış açısının yol göstericiliğine ihtiyaç duyulan bir durumda hem toplumsal realiteleri hem de akıl ve mantığı devre dışı bırakmayı strateji olarak benimseyen bir yaklaşımdan söz ediyoruz.
Cevher İlhan 27 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde Lebalep Skandal soruları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son günlerin yoğun tartışmalarından biri AK Parti'nin en son İzmir ve İstanbul olmak üzere yapılan il kongrelerinin yapılması ve partinin başkanı olarak Cumhurbaşkanı'nın katıldığı il bu salgında tıklım tıklım salonu doldurduğunuz için size teşekkür ederim. Salgın olduğu dönemde kongre yapıyorsunuz. Salon lebalep dolu diye açıkça teşvik edip övmesi. Dahası bu garabetin sorulması üzerine Sağlık Bakanlığı'nın salgının yakın temasla arttığını hep belirttik. Vatandaşların kalabalık ortamlardan uzaklaşmaları gerektiğini hep söyledik. Daha fazla bir şey söylemem herhalde fazla olur diye mahcup bir biçimde geçiştirmesi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu bakımdan 5-10 kişi yarım saat bir araya gelenlere polisçe derhal ceza kesilmesine, başta sosyal mesafe olmak üzere bütün tedbirleri uyguladığı halde 3-5 kişinin bir lokantada bir arada mesafeli olarak oturmasına karşı binlerce 3-5 bin insan kapalı salonlarda bir arada saatlerce müzik eşliğinde bağıra çağıra slogan atarak kalması çıplaklığı sorgulanıyor. 10-15 daireli bir apartmanın sakinlerinin açık havada apartman toplantısına izin verilmezken, valilerin, emniyetin söz konusu lebalep dolu iktidar kongrelerine izin vermesinin gerekçesi merak ediliyor. Bu arada kongrelerin yapıldığı illerde koronavirüs vakalarının %30 arttığı belirtilirken, daha önce iktidar partisi yöneticilerinin özel olarak aşılandığı söylentilerine ilave olarak parti kongrelerine katılan delegelere ve protokole sırası gelmeden önce test yapıldığı haberleri ortasında test devletten, şov AKP'den kara mizahları yapılıyor. Keza iktidara ilişik medya yorumcularının Uludağ'daki yığılmalardan söz ederken tek kelime kongrelerden tek kelime bahsetmemeleri bir diğer tuhaf durum olarak kayıtlara geçiyor. Aslında Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in Sağlık Bakanı'nın cevaplaması istemiyle meclise verdiği soru önergesindeki sorular büyük bir pervasızlıkla yüksünmeden salgın kurallarının iktidar partisince çiğnendiğini ortaya koyuyor. Ve yapılan kongreler bakanlığınızın bilgisi ve onayı dahilinde mi yapılmaktadır? Lokanta ve kahvehanelerin kapalı tutulduğu bu süreçte yapılan kongreler hastalık riskini artıran bir tehdit değil midir? Lokanta ve kahvehanelerde bulaşabilen virüsün tam kapasite dolu olarak kongre salonlarında bulaşmamakta mıdır? Sokağa çıkma yasakları ve birçok alanda kısıtlama uygulanırken ve bilim kurulunun tavsiye ve görüşleri ortadayken binlerce kişinin bir araya geldiği bu programlar nasıl yapılabiliyor? Bakanlığınız yapılan bu kongrelerin salgınla mücadeleyi olumsuz yönde etkileyeceği hususunda Cumhurbaşkanlığına herhangi bir öneride bulunmuş mudur? Bundan sonraki süreçte de bu tür programlar devam edecek midir? Soruların cevabı bekleniyor. Bakalım bakan bu sorulara ne cevap verecek, yoksa yine daha fazla bir şey söylemem herhalde fazla olur diye mi geçiştirecek?
Murat Arel, 27 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde Parsel Parsel başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bugünkü yazımda Kırmızı Kedi Yayın Evi'nin katkılarıyla sizlerle buluşan kitabın Parsel Parsel hakkında bir iki konudan bahsedeceğim. Kitabı yazmamın temel amacı aslında Melih Gökçek figürünün özelinde Türkiye'nin son 30 yılına damga vuran bir anlayışı ortaya koymaktı. Nitekim kitabı okuyanlar son kapağını da kapatıp arkalarına yaslandıklarında zaten aslında yaşadıkları süreçlerin perde arkasına dair bağlantıları, gizli ilişkileri ve el altından yapılan ihale oyunlarını görmüş olacak diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kitabımda aslında ulaştığım belgelerle Gökçek ve çevresindeki yakın çağ siyasal tarihin rezilliklerini açığa çıkarıyorum. Ama biraz da bu kitabı yazarken girdiğim duygu ve düşünceleri anlatmak istiyorum. Bakın, dün FETÖ ile iş tutanlar, onların kilometre taşlarını döşeyenler, belediye kaynaklarını bilerek ve isteyerek onlara aktaranlar, bugün elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Yüzleri kızarmadan da yaptıklarını perdeleyebilmek için herkese türlü iftiralar atıyorlar. Neden? Sırf zengin ve AKP'li gözüktükleri için mi? Hayır. Bütün herkes biliyor ki parsel parsel davasına başlanırsa işin arkası çorap söküğü gibi gelecek. Gelmek zorunda kalacak. Kontrol edilemez bir adaletsizlik ortaya çıkacak. Fakat bugün görüyoruz ki bu geri çekilmeyi anlamayanlar ne ile uğraştıklarının farkında değil. Devlet hiçbir zaman böyle bir mantığa sahip olmadı. Parsel parsel kitabını okuduğunuzda gerçeklerin bir gün mutlaka ortaya çıkma huyunu apaçık göreceksiniz. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Programımıza geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Yemen'de Suud rejiminin dayattığı savaşta son gelişmeler
ve Irak'ın Zikar eyaletinde protesto eylemleri.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Yemen'de Suud rejiminin başını çektiği ittifakın Yemen milletine 26 Mart 2015'te dayattığı savaş yine 26 Mart 2021 tarihinde 7. yılına giriyor. Suud rejimi yanlış bir düşünceye ve veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın bencilliğine kapılarak bu savaşı bir ay içinde zaferle sonuçlandıracağını zannetti. Fakat şimdi Arap dünyasının en yoksul ve en zayıf ülkesine karşı siyasi ve askeri açıdan rezil olduğu anlaşıldı. Suud rejimi şimdi de Yemen ordusu ve halk güçlerinin Mağrib eyaletinde zafer kazanmasına engel olmaya çalışıyor.
Yemen'in kalbi olarak bilinen Mağrib eyaleti Sana kentinin batısında ve bu kentten 170 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Suud rejiminin başını çektiği ittifak Mağribi eyaletine musallat olup başkent Sana'ya yaklaşmak ve Yemen'in Milli Kurtuluş Hükümeti'nin konumunun güçlenmesini engellemek istiyordu. Ancak şimdi Mağribi eyaleti Yemen ordusu ve halk güçleri tarafından tam kurtuluş eşiğine geldi. Yemen ordusu ve halk güçleri şu anda Mağrib kentinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaştığı belirtiliyor.
Mağrib eyaletinin tam olarak kurtuluşu, Yemen'in kuzeyinin tamamen Milli Kurtuluş Hükümeti'nin kontrolü altına gireceği anlamına geliyor. Öte yandan Mağrib eyaleti, jeopolitik açıdan da büyük önem arz ediyor. Gözlemciler, Mağrib eyaletinin önemini, bu eyaletin yeraltı kaynaklarının özel önemine bağlıyor. Resmi olmayan verilere göre Mağrib eyaletinde petrol ve doğalgaz kaynaklarını rafine eden Safar rafineri yılda 700 bin ton doğalgaz ve günde 9 ila 18 bin varil gaz üretiyor. Safar rafinerinin önemi itibariyle Yemen ordusu ve halk güçleri bu rafineriyi kontrol altına aldı. Zira Suud İttifakı ve müttefiklerinin Mağrib eyaletinde bozguna uğradıkları takdirde bu rafineri hedef alacakları yönünde duyumlar aldıkları anlaşılıyor.
Mağrib eyaletini önemli kılan bir başka nokta, Mağrib kentinin Yemen coğrafyasının tam merkezinde yer alması ve doğuda ve batıda ve yine kuzeyde ve güneyde yer alan eyaletleri birleştiren kara yollarının kesiştiği noktada bulunmasıdır. İşte bu yüzden gözlemciler Mağrib tam olarak kurtarıldığı takdirde Yemen'in diğer eyaletlerinin de Suud İttifakı ve terör örgütlerinin işgalinden kurtarılabileceğini belirtiyor. Yemenli askeri meseleler uzmanı Albay Mecid Şemsan Mağrib Savaşı'nın önemli hakkında şöyle diyor. Mağrib'i kurtarma savaşı kader belirleyici bir savaştır. Bu durum sadece son birkaç yıllık savaşla değil aynı zamanda Yemen'in çağdaş tarihiyle de ilgilidir. Zira bu eyalet uzun yıllar Suud rejiminin mandası altında yönetilen bir eyalettir.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Mağrib eyaletinin bu önemi yüzünden Suud rejimi, Yemen ordusu ve halk güçlerinin Mağrib Savaşı'nda zafer kazanmasını engellemek için...